Ayrım 26.
Faramir ise şifa evlerinin şifacı başısına şöyle dedi. İşte Rohanlı Hanım Eowyn, artık tamamen iyileşti. Şifacı başı ise şöyle dedi. O halde onu gözetimimden çıkartıyorum ve ona hayırlı günler diliyorum. Umarım bir daha ne yaralanır ne de hastalanır. Onu ağabeyi gelinceye kadar şehrin vekil harcına emanet ediyorum. Fakat Eowyn şöyle dedi. Ancak şimdi ayrılmak için iznim olduğu halde kalmayı diliyorum. Çünkü bu ev tüm diğer evler arasında bana en kutlu gelen oldu. Ve Kral Eomer gelinceye kadar da orada kaldı. Artık şehirde her şey hazır edilmişti. Büyük bir izdiham yaşanıyordu. Çünkü Min Rimon'dan Pinat Gelin'e ve denizin uzak kıyılarına kadar Gondor'un dört bir yanına yayılmıştı haberler. Şehire gelebilecek olan herkes de oraya varmak için acele ediyordu. Böylece şehir yeniden çiçeklerle bezenmiş, evlerine dönen kadınlarla çocuklarla dolmuştu. Ayrıca Dol Amroth'tan bütün ülkenin en iyi harpçıları da gelmişti. Viyol çalgıcıları, flüt çalgıcıları, gümüş boru çalgıcıları ve Lebenin vadilerinden berrak sesli şarkıcılar da vardı. Sonunda surlardan bakıldığında kırlarda çadırların görülebildiği bir akşam geldi ve insanlar şafağı beklerken bütün gece ateşler yandı. Ve güneş artık üzerinde gölgeler olmayan doğudaki dağlar üzerinde berrak sabah içinde yükseldiğinde bütün çanlar çaldı ve sancaklar açılarak rüzgarda dalgalandı. Ak Kule'nin hisarının üzerinde vekil harçların bayrağı, güneşteki kar gibi, parlak gümüş gibi hiçbir alamet veya nişan taşımadan son kez olarak Gondor üzerine çekildi. Batılı komutanlar ordularını şehire götürüyorlardı. Halk onların saflar halinde, güneş ışığında şimşekler çakarak ve kıvılcımlar saçarak gümüş dalgacıklar gibi yaklaştığını gördü. Böylece girişe vararak surlardan 200 metre kadar birde durdular. Henüz yeni kapılar yapılmamıştı ama şehrin girişine bir barikat konmuştu. Gümüş rengi ve siyahlar içinde uzun kılıçları çekilmiş adamlar duruyordu burada. Barikatın önüne vekil harç Faramir, anahtarların bekçisi Hurin, Gondorlu diğer komutanlar, yurttan birçok silahşör ve başkumandan Elf Miğferi ile birlikte Rohan Hanım'ı Eowyn duruyordu. Cümle kapısının her iki yanında rengarenk giysileri ve çiçek buketleri içinde zarif bir halk kalabalığı vardı. Minas Tirith'in surlarının önünde geniş bir alan vardır. Bu alan şimdi Gondor ve Rohanlı askerler, silahşörler ve şehir ile ülkenin dört bir yanından gelen ahali tarafından çevrelenmişti. Ordunun içinden gümüş ve gri renklere bürünmüş Dunedain çıkınca bir sessizlik oldu. Önlerinde yavaş yavaş yürüyen hükümdar Aragorn ilerliyordu. Gümüş ile bezenmiş siyah kısa bir zırh ve uzaktan bile parlayan kocaman yeşil bir taş ile boynundan tutturulmuş saf beyaz, kolsuz bir manto giyiyordu. Fakat başı alnındaki yıldızı taşıyan ince gümüş bir bant hariç çıplaktı. Yanında Rohanlı Eomer, Prens İmrahil, tamamen beyazlar giymiş olan Gandalf ve birçok insanın hayretle baktığı dört küçük şekil vardı. ''Hayır kuzen, onlar oğlan çocuğu değil.'' dedi Ioreth, İmlot Melui'den gelen yanındaki akrabasına. ''Onlar Periain, buçuklukların uzaktaki ülkelerinden geliyorlar.'' Söylendiğine göre oralarda ünlü birer prensmişler. ''Biliyorum tabii çünkü bir tanesini evlerde tedavi ettim. Küçükler ama çok yiğitler. Bir tanesi yanında tek bir hizmetkarıyla karanlık ülkeye gitmiş ve tek başına karanlıklar efendisiyle savaşıp kulesini ateşe vermiş. Düşünebiliyor musun kuzen?'' ''En azından şehirde anlatılan öykü bu. Bu bizim elf taşı ile birlikte yürüyen olsa gerek.'' Duyduğuma göre arkadaşmış da hayret verici biri şu elf taşı bey. Konuşması pek yumuşak değil, uyarayım seni ama altından bir kalbi var derler ya, aynen öyle. Elleri insanları iyi ediyor. Kralın elleri bir şifacının elleridir dedim ben. Her şey öyle ortaya çıktı. Mithrandir bana şöyle dedi. Ioreth, insanlar uzun süre senin sözlerini hatırlayacaklar ve... Fakat Ioreth'in köyden gelen akrabasına daha fazla açıklama yapmasına fırsat kalmadı. Çünkü tek bir borazan çaldı ve bunu mutlak bir sessizlik izledi. Sonra cümle kapısından yanında anahtarların Hurin'inden ve arkalarında Hisar'ın miğferli ve zırhlı dört adamından başka kimse olmayan Faramir çıktı. Adamlar gümüşle bağlanmış kocaman siyah Lebetron'dan bir kutu taşıyorlardı. Faramir orada toplananlar arasında duran Aragorn'u karşılayarak önünde diz çöktü ve şöyle dedi. Gondor'un son vekil harcı görevini iade etmek için izin istiyor. Ve beyaz bir sopa uzattı fakat Aragorn sopayı tutup tekrar geri verdi ve şöyle dedi. Bu görev henüz sona ermedi. Bu görev senin ve soyun devam ettikçe torunlarının olacaktır. Şimdi görevini yerine getir. Bunun üzerine Faramir ayağa kalkarak net bir sesle konuştu. Gondor insanları bu ülkenin vekil harcına kulak verin. Bakın sonunda kral krallığını almaya geldi. İşte Arathorn oğlu Aragorn. Arnorlu Dunedain'in reisi, Batı ordusunun komutanı, Kuzey Yıldızı'nın taşıyıcısı, yeniden dövülen kılıcın kullanıcısı, savaşın galibi, elleri şifalar dağıtan, elf taşı Valandil soyundan Elessar, Isildur'un oğlu, Numenor'da Elendil'in oğlu. Kral olup şehire girsin ve burada yaşasın mı? Bütün ordu ve bütün halk tek bir ses olup evet diye bağırdı. Ve Ioret akrabası kadına dedi ki bu bizim şehirde hep yaptığımız bir çeşit tören kuzen. Sana demin anlattığım gibi o zaten şehire girmişti ve bana dedi ki yine susmak zorunda kalmıştı çünkü Faramir yeniden konuştu. Gondor insanları, irfan sahipleri kralın tacı ölmeden önce babasından almasının adet olduğunu söylemişlerdir. Eğer bu mümkün olmazsa tek başına giderek tacı babasının mezarından bırakılmış olduğu yerden almalıdır. Fakat şimdi durum farklı olduğundan vekil harçlık yetkilerimi kullanarak bugün Rathdinen'den eski dedelerimiz zamanında saltanat sürmüş olan son kral Eärnur'un tacını getirdim. Bunun üzerine muhafızlar öne çıktılar ve Faramir kutuyu açarak kadim tacı havaya kaldırdı. Taç daha azametli olması bir yana Hisar'ın muhafızlarının miğferlerinin şeklindeydi. Tamamen beyazdı ve her iki yanındaki kanatları inci ve gümüşle deniz kuşları kanatlarına benzetilerek yapılmıştı. Çünkü bu denizi aşarak gelen kralların bir alametiydi. Tacın içinde 7 adamantin taşı oturtulmuştu ve tam tepesinde ışığı yukarıya bir alev gibi çıkan tek bir taş vardı. Bunun üzerine Aragorn tacı alarak havaya kaldırdı ve şöyle dedi. Et aerolla enderonna utulien, sinome maruven arhildin yerten, ambar metta. Bunlar Elendil'in rüzgarın kanatları üzerinde denizden geldiğinde söylediği sözlerdi. Engin denizden orta dünyaya geldim. Bu yerlerde ikamet edeceğim. Hem ben hem varislerim dünyanın sonuna kadar. Sonra çoğu kimseyi hayretler içinde bırakarak tacı başına koymayı Faramir'e geri verdi ve şöyle dedi. Birçok kişinin uğraşları ve yiğitlikleri sayesinde mirasıma kavuştum. Bunun bir göstergesi olarak tacı yüzük taşıyıcısının bana getirmesini, eğer kabul ederse Mitrandir'in başıma koymasını isterim. Çünkü bütün bu olanların başlatıcısı odur ve bu onun zaferidir. Bunun üzerine Frodo ileri çıkarak tacı Faramir'den alıp Gandalf'a taşıdı ve Aragorn diz çöktü. Gandalf da ak tacı onun başına yerleştirerek şöyle dedi. Artık kralın günleri geldi. Valar'ın hakimiyeti devam ederken o günler kutlu olsun. Fakat Aragorn ayağa kalkarken onu gören herkes sessizlik içinde seyretti. Çünkü onlara öyle gelmişti ki Aragorn'u ilk kez gerçekten görüyorlardı. Eski zamanların deniz kralları gibi upuzun durdu yakındakilerin yanında. Yaşça büyük gibi göründü ama yine de erkekliğinin verimli çağındaydı. Alnında bir bilgelik vardı, ellerinde güç ve şifa, etrafında bir ışık. Ve o zaman Faramir bağırdı, İşte kral! Ve tam o anda bütün borazanlar öttü ve kral Elessar ilerleyerek barikata geldi. Anahtarlığın hurini barikata açtı. Harpların, viyolaların, flütlerin ve berrak seslerin ezgileri eşliğinde kral çiçeklerle bezenmiş caddelerden geçerek Hisar'a vardı ve içeri girdi. En üst kulede ağ bayrağı açıldı ve kral Elessar'ın hükümranlığı başladı birçok şarkının da anlattığı gibi. Onun zamanında şehir o güne kadar hatta ilk şaşalı zamanlarında dahi olmadığı kadar güzel olmuştu. Ağaçlarla, çeşmelerle dolmuş, kapıları mitril ve çelikten yapılmış, caddeleri beyaz mermer döşenmişti. Bu işlerde dağın ahalisi çalışmıştı ve orman ahalisi de buraya geldikleri için çok memnun olmuşlardı. Her şey iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş, evler, adamlar, kadınlar ve çocukların kahkahalarıyla dolmuştu. Hiçbir pencere kör değil, hiçbir avlu boş değildi artık ve dünyanın üçüncü çağının sona erip de yeni bir çağa geçmesiyle geçip giden o yılların ihtişamı kaldı akıllarda. Taç giymesini izleyen günlerde kral krallar odasındaki tahtına oturarak hükümlerini bildirdi. Birçok ülkeden ve halktan elçiler geldi. Doğudan, güneyden, kuyut orman sınırlarından, batıdaki Dunland'dan. Kral teslim olan doğuluları affedip serbest bıraktı ve Harad halkıyla barış yaptı. Mordor'un kölelerini de serbest bırakarak Nurnen gölü kıyısındaki toprakları onlara verdi. Ayrıca önüne yaptıkları yiğitliklerden dolayı takdirini ve vereceği armağanları almak için getirilenler oldu. Ve en son olarak da muhafızların komutanı yargılanması için Beregond'u getirdi. Kral Beregond'a şöyle dedi. Beregond, senin kılıcın ile kan dökülmesini yasak olan kutsal yerlerde kan döküldü. Ayrıca görev yerini de hükümdarın veya komutanın izni olmadan terk etmiştin. Eskiden işlediğin bu suçların cezası ölümdü. O yüzden şimdi senin hakkında bu hükmü vermem lazım gelir. Savaşta gösterdiğin yiğitlikten ayrıca da hükümdar Faramir'e olan sevginden dolayı yaptıkların yüzü suyu hürmetine cezaların affedilmiştir. Yine de Hisar'ın muhafız alayından ayrılman ve Minas Tirith şehrinden uzaklaşman gerekiyor. Bunun üzerine Beregond'un yüzünden kan çekildi, kalbinden yaralanmıştı, boynunu eğdi fakat kral şöyle dedi. Bunun böyle olması gerekir. Çünkü Akbölü'ye İtilyen Prensi Faramir'in muhafızı olarak atandın. Bölüğün komutanı olup şerefinle huzur içinde Emrin Arnen'de ölümden kurtarmak için her şeyini riske attığın kişinin hizmetinde yaşayacaksın. Ve kralın merhametini ve adaletini gören Beregond memnuniyetle diz çöküp elini öptü ve neşe içinde rahatlayarak yanından ayrıldı. Aragorn Faramir'e İtilyen prensliğini verdi ve şehirden görünen Emrin Arnen tepelerine yerleşmesini buyurdu. Çünkü dedi Morgul Vadisi'ndeki Minas İtil tamamen yok edilecek. Zamanla burası temizlense bile uzun yıllar hiçbir insanın yaşamasına izin verilmeyecek. Sonunda Aragorn Rohanlı Eomer'i kabul etti. Kucaklaştılar ve Aragorn şöyle dedi. Aramızda almak, vermek veya armağan gibi şeylerin lafı olmaz. Çünkü biz kardeşiz. En mutlu saatte sürdü Eorl atını kuzeyden. İnsanların kurduğu başka hiçbir ittifak daha kutlu olamaz. Çünkü hiçbir taraf diğerine ihanet etmedi ve etmeyecektir de. Şimdi bildiğiniz gibi şanlı Theoden'i kutsal yerlerde mezara yatırdık ve orada Gondor krallar arasında yatmaya devam edecek. Eğer izin verirseniz veya eğer arzu ederseniz biz Rohan'a gelip onu kendi halkı arasında son istirahatine getiririz. Ve Eomer şöyle cevap verdi. Yaylaların yeşil çimenleri arasından karşıma çıktığınız günden beri sizi seviyorum ve bu sevgi hiçbir zaman azalmayacaktır. Fakat şimdi bir süre için iyileştirilmesi ve yoluna koyulması gereken birçok şeyin bulunduğu kendi ülkeme çekilmem gerek. Yalnız düşene gelince her şey hazırlandığında onu almak için geri döneceğiz. Ama bırakın bir süre burada uyusun. Ve Eowyn de Faramir'e şöyle dedi. Şimdilik kendi ülkeme dönüp oraya bir kez daha bakmam, ağabeyime işlerinde yardımcı olmam gerek. Fakat uzun zamandır öz babam gibi sevdiğim kişi huzura kavuşturulduktan sonra geri geleceğim. Böylece mutlu günler gelip geçti. Mayıs'ın 8. gününde Rohan süvarileri hazırlanıp kuzey yolundan yola çıktılar. Yanları sıra Elrond'un oğulları da gitmişti. Şehrin cümle kapısından Pelennor surlarına kadar bütün yol boyunca insanlar dizilerek onlara saygı gösterdi, övgüler yağdırdı. Sonra uzaklarda oturanlar sevinç içinde yuvalarına döndüler. Fakat şehirde yeniden inşa etmek, yenilemek, savaşın izlerini ve karanlığın hatırasını silmek için yardım etmek isteyenlere bir sürü iş vardı. Hobbitler Legolas ve Gimli ile birlikte hala Minas Tirith'teydiler. Çünkü Aragorn yol arkadaşlarının çözülmesi konusunda pek gönülsüzdü. Sonunda bütün bu tür şeylerin bir son bulması gerekir dedi. Lakin ben sizin biraz daha beklemenizi arzu ediyorum. Çünkü paylaştığınız işlerin sonu henüz gelmedi. Bütün erkeklik çağım boyunca beklediğim gün yaklaşmakta ve o gün gelip çattığında siz dostlarımın yanımda olmanızı istiyorum. Öyle diyordu ama o gün hakkında başka bir şey söylemiyordu. O günlerde yüzük yoldaşları Gandalf ile birlikte zarif bir evde hep birlikte oturuyorlardı ve gönüllerince dolaşıyorlardı. Frodo Gandalf'a şöyle dedi. Aragorn'un sözünü ettiği bu günün ne olduğunu biliyor musun? Çünkü burada çok mutluyuz. Ben de gitmek istemiyorum ama günler akıp geçiyor ve Bilbo bekliyor. Üstelik benim yuvam şair. Bilbo'yu soruyorsan dedi Gandalf. Bilbo da aynı günü bekliyor ve senin neyin alıkoyduğunu biliyor. Günlerin akıp gitmesine gelince henüz Mayıs ayındayız. Daha yazın ortası olmadı. Sanki dünyanın bir çağı geçip gitmiş, her şeyi değişmiş gibi görünse de ağaçlar ve otlar sizin için ayrılalı daha bir yıl oldu. Pippin dedi Frodo, sen Gandalf artık eskisine nazaran daha az ağzı sıkı demedi miydin? O zamanlar işlerinden yorgun düşmüştü galiba, şimdi toparlanıyor. Gandalf ise şöyle dedi, çoğunluk oturmadan önce sofrada önlerine neyin konulacağını bilmek ister. Ziyafeti hazırlamak için uğraşanlarsa bunu bir sır gibi saklamak dileğindedirler. Çünkü merak yapılacak övgülerin daha yüksek sesle yapılmasını sağlar. Aragorn kendisi de bir işaret bekliyor. Sonunda bir gün Gandalf ortalıklardan yok oldu ve yol arkadaşları bunun altından neler çıkacağını merak etmeye başladılar. Gandalf Aragorn'u gece çıkarmıştı şehirden ve onu Mindulin Dağı'nın güney eteklerine götürmüştü. Orada asırlar önce yapılmış artık kimsenin gitmeye cesaret edemediği bir yol buldular. Çünkü yol dağdan çıkarak sadece kralların gitmesi adet olan yüksekteki kutsal bir yere gidiyordu. Sonunda yüksek zirveleri kaplayan kartların aşağısında yüksek bir kırlığa varıncaya kadar dik yollardan geçtiler. Burası şehrin gerisindeki uçuruma bakıyordu. Burada durarak toprakları gözden geçirdiler çünkü artık sabah olmuştu. Çok aşağılarda şehrin kulelerini gün ışığının aydınlattığı kalemler gibi gördüler. Anduin Vadisi de bir bahçe gibiydi. Gölge dağları altın renkli bir pusla örtülmüştü. Bir tarafta görüşleri Emin Mu ile kadar uzanıyordu ve Rauros'un parıltısı uzakta göz kırpan yıldızlara benziyordu. Diğer yanlarında nehri Pelargir'e uzanan bir kurdela gibi gördüler. Bunun gerisinde gökyüzünün kenarında denizi haber veren ışık vardı. Gandalf şöyle dedi, Burası senin ülken ve gelecekteki daha büyük ülkenin kalbi. Dünyanın üçüncü çağı sona erdi, yeni bir çağ başladı. Çağın başlangıcını bir nizama sokup saklanabilen şeyleri saklamak senin görevin. Birçok şey kurtarılmış olduğu halde birçok şey de geçip gidiyor. Üç yüzüğün gücü de bitti artık. Ve bütün gördüğün bu topraklar ve bu toprakların etrafında uzananlar insanların yaşayacakları yerler olacak. Çünkü artık insanlığın hakimiyeti başlıyor ve kadim soy ya solacak ya da ayrılacak. Böyle olacağını biliyorum sevgili dostum dedi Aragorn. Lakin yine de senin nasihatlerine ihtiyacım var. Artık bu pek uzun sürmeyecek dedi Gandalf. Üçüncü çağ benim çağım idi. Ben Sauron'un düşmanıydım. Artık işim kalmadı. Yakında gideceğim. Yük senin ve akrabalarının omuzlarına yüklenmeli. Ama ben öleceğim dedi Aragorn. Çünkü ne olursam olayım kanım hiç karışmadan batı soyundan da gelmiş olsam diğer insanlardan daha uzun yaşayacak da olsam ben ölümlü bir insanım. Ömrüm kısa bir süre olacaktır. Ne zaman ki şimdi kadınların rahimlerinde olanlar doğup büyüyüp yaşanıp ölecekler ben de yaşanacağım. O zaman Gondor'u kim yönetecek? Kraliçelerine bakar gibi bu şehire kim bakacak? Eğer benim arzum yerine getirilmeyecekse... Kaynak avlusundaki ağaç hala kuru ve çıplak. Bunun aksinin işaretini ne zaman göreceğim? Yüzünü yeşil dünyadan çevir ve her şeyin çıplak ve soğuk olduğu yere bak dedi Gandalf. Bunun üzerine Aragorn döndü. Arkasında karlı eteklerden aşağı inen taşlı bir yamaç vardı. Bakarken bu boş yerin ortasında tek başına yetişmekte olan bir şey olduğunu fark etti. Oraya tırmandı ve tam karların kenarında üç ayaktan daha uzun olmayan bir ağaç fidanının fışkırmış olduğunu gördü. Fidan daha şimdiden üstü kara, altı gümüş renkli, uzun ve biçimli yapraklar sürmüştü. Ve körpe tepesinin tam üzerinde, üzerine güneş vurmuş kar gibi parlayan beyaz çiçeklerden minik bir öbek vardı. Bunun üzerine Aragorn şöyle haykırdı. Ye utu vinyenyes, buldum onu, işte en yaşlı ağacın yavrusu burada. Lakin buraya nasıl gelmiş, çünkü kendisi henüz 7 yaşında bile görünmüyor. Ve yukarı gelip fidana bakan Gandalf şöyle dedi. Gerçekten de zarif Nimlot'un soyundan gelen bir fidan o. O da Galatilion'un bir fidesiydi ve o da birçok ismi olan en yaşlı ağaç Telperion'un bir meyvasıydı. Kim onun buraya tam bu anda nasıl geldiğini söyleyebilir. Fakat burası kadim zamanların kutsal yeri ve krallar daha yenilmeden veya avludaki ağaç kurumadan buraya bir meyve bırakılmış olmalı. Ağacın meyvesi çok nadiren olgunlaşsa bile içindeki yaşamın uzun yıllar uykuya dalabileceği ve kimsenin onun ne zaman uyanacağını önceden bilemeyeceği söylenir. Bunu hep hatırla. Çünkü eğer bir meyvesi olgunlaşacak olursa mutlaka dikilmeli. Soy dünya üzerinden silinmesin diye. Burada dağın içinde gizlenmiş yatıyordu. Tıpkı Elendil'in soyunun kuzeydeki ıssız topraklarda gizlendiği gibi. Yine de Nimlot soyu sizin soyunuzdan çok daha eskidir Kral Elessar. Bunun üzerine Aragorn elini kibarca fidanın üzerine koydu ve o da ne? Fidan sanki toprağa hafifçe tutunuyormuş gibi hiç hasar görmeden sökülüverdi. Aragorn onu Hisar'a geri götürdü. Sonra kurumuş ağaç söküldü ama büyük bir hürmet ile. Bu ağacı yakmadılar. Rathdinen'in sessizliğinde dinlenmesi için bıraktılar. Ve Aragorn yeni ağacı avludaki kaynağın başına dikti. Büyük bir hızla ve memnuniyetle büyümeye başladı fidan. Haziran ayı geldiğinde gelin gibi çiçek açmıştı. İşaret geldi dedi Aragorn. Artık o gün pek de uzak sayılmaz ve surlara gözcüler dikti. Amon dinden şehire bir haberci geldiğinde yaz ortasına bir gün kalmıştı. Kuzeyden zarif halkın gelmekte olduğunu ve Pelennor surlarına yaklaştıklarını söylediler. Ve kral şöyle dedi, sonunda geldiler, haydi şehrin hazırlıkları başlasın. Tam yaz ortası arifesinde gökyüzü safirler kadar maviyken doğuda beyaz yıldızlar açıyor olsa da batı altın rengindeyken ve hava serin ve mis kokuluyken süvariler kuzeyden çıkıp Miras Tirith kapılarına vardılar. İlk önce Elrohir ile Ella'dan geldiler gümüşten bir bayrak ile. Sonra Glorfindel, Erestor ve bütün Yarmavadi hanedanı, onların ardından Akkuh heylanlara binen Galadriel hanım ile Lothlórien'in hükümdarı Celeborn geliyordu. Yanlarında da ülkelerinin zarif halkından birçok kimse vardı. Saçlarında beyaz taşlar, üzerlerinde gri pelerinlerle en son olarak hem insanlar hem de elfler arasında kudretli olan Annuminas'ın asasını taşıyan Efendi Elrond geldi. Yanında gri küçük bir ata binen kızı Arwen, halkının akşam yıldızı vardı. Ve Frodo kızı alnında yıldızlar ve etrafında mis kokularla akşam vakti parıldarken görünce büyük bir hayranlıkla Gandalf'a şöyle dedi. Sonunda neden bu kadar beklediğimizi anladım. Bu son. Artık sadece günler güzel olmakla kalmayacak, geceler de güzel ve kutlu olacak ve bütün korkuları geçecek. Derken kral konuklarını karşıladı, onlar da atlarından indiler. Elrond asayı teslim etti. Kızının elini kralın eline bıraktı. Hep birlikte yüksek şehire çıktılar ve gökyüzündeki bütün yıldızlar kemale erdi. Ve Aragorn yani Kral Elessar, Arwen Undomiel ile kralın şehrinde yaz ortası güne evlendi ve uzun süren bekleyişleri ve çabaları böylece nihayete erdi. Bölüm 6. Nice Ayrılıklar. Şenlik günleri geçtikten sonra yol arkadaşları kendi evlerine dönmeyi düşünmeye başladılar en sonunda. Frodo kaynağın yanında kraliçe Arwen ile oturmakta olan kralın yanına gitti. Kraliçe ağaç büyüyüp çiçekler açarken bir Valinor şarkısı söyledi. Frodo'yu hoşça karşılayıp ayağa kalktılar. Aragorn şöyle dedi. Ne söylemeye geldiğini biliyorum Frodo, yurduna dönmeyi arzu ediyorsun. Evet sevgili dostum, ağaçlar en iyi atalarının topraklarında yetişip serpilir. Lakin sana bütün batı toprakları her zaman için kucak açacaktır. Halkının büyük efsanelerde adı pek geçmese de artık yerinde yerler esen geniş ülkelerden çok daha büyük şanları olacak. Şair'e geri dönmeyi istediğim doğru dedi Frodo. Fakat ilk önce Yarma Vadi'ye gitmem gerek. Çünkü böylesi kutlu bir zamanda bir şey dilenecek olsa Bilbo'yu çok özlediğimi söylerdim. Elrond'un ev halkı arasında onu görmeyince çok üzülmüştüm. Bunun nedenini merak ediyorsun yüzük taşıyıcısı dedi Arwen. Artık yok edilmiş olan şeyin gücünü biliyorsunuz. O güç ile yapılmış her şeyi de geçip gidiyor. Lakin akrabanız bu şeyi sizden daha uzun süre alıkoymuştu. Artık yıllar üzerinde çok birikti. Kendi cinsi için. O sizi bekliyor. Çünkü artık uzun yolculuklara çıkamayacak. Biri hariç. O halde bir an önce ayrılmak için izin istiyorum dedi Frodo. 7 gün içinde yola çıkacağız dedi Aragorn. Çünkü uzun bir süre hatta Rohan ülkesine kadar aynı yolda ilerleyeceğiz. 3 gün sonra Eomer, Theoden'i yurtta yatması için alıp götürmeye gelecek buraya. Biz de ölene saygımızı göstermek için onunla birlikte süreceğiz atımızı. Lakin gitmeden önce Faramir'in sana söylemiş olduğu sözleri teyit etmek istiyorum. Gondor ülkesinde sonsuza kadar serbestsin. Bu bütün arkadaşların için de geçerlidir. Ve yaptığın işlere layık olabilecek arzu ettiğin herhangi bir armağan var ise bunları vermek isterim. Neyi arzu edersen yanına alabilirsin. Şerefle süreceksin atını ülkenin bir prensi gibi. Fakat kraliçe dedi ki ben bir armağan vereceğim size. Çünkü ben Elrond'un kızıyım. Limanlara giderken onunla birlikte ayrılmayacağım buradan. Çünkü benim seçimim Lúthien'in seçimi gibi. Ben de onun yaptığını yaptım. Hem de tatlı hem acıyı seçtim. Lakin benim yerime siz gidebilirsiniz yüzük taşıyıcısı eğer dilerseniz zamanı geldiğinde. Eğer yaralarınız hala size sıkıntı veriyorsa ve yükünüzün hatırası hala ağırsa o zaman batıya geçebilirsiniz. Yaralarınız ve yorgunluğunuz iyileştirilinceye kadar. Fakat bunu yaşamlarınızın birlikte örülmüş olduğu elf taşı ve akşam yıldızı için takın. Ve göğsündeki gümüş bir zincirin ucuna asılmış yıldız şekilli beyaz bir taşı alarak Frodo'nun boynuna astı. Korku ve karanlığın hatırası sizi rahatsız ettiğinde dedi bu sizin yardımınıza koşacaktır. 3 gün sonra kralın da söylemiş olduğu gibi Rohanlı Eomer geldi şehire. Yanında yurdun en cesur silahşörlerine oluşun bir atçan vardı. Eomer şehirde hoş karşılandı. Şölenlerin büyük salonu Meretrond'da masaya oturduklarında etrafındaki hanımların güzelliğini görerek hayretler içinde kaldı. Dinlenmeye çekilmeden önce de cüce Gimli'yi çağırttırdı ve ona şöyle dedi. Gloin oğlu Gimli, baltan hazır mı? Hayır beyim dedi Gimli ama çabucak alıveririm eğer ihtiyaç varsa. Kararını sen ver dedi Eomer. Çünkü hala aramızda Altın Orman'ın hanımı hakkında söylenmiş birkaç sert söz var. Artık onu kendi gözlerimle de gördüm. O halde beyim dedi Gimli şimdi ne diyorsun? Heyhat dedi Eomer. Onun yaşayan en zarif hanım olduğunu söylemeyeceğim. O halde ben gidip baltamı alayım dedi Gimli. Fakat önce şu özürümü söyleyeyim dedi Eomer. Eğer onu başkalarının yanında görmüş olsaydım arzuladığın şeyi derdim. Fakat şimdi kraliçe Arwen akşam yıldızını ilk sıraya koyuyorum ve artık kendi adıma bunu inkar edecek herkese dövüşmeye hazırım. Kılıcımı getirteyim mi? Bunun üzerine Gimli yerlere kadar eğildi. Hayır, benim açımdan affedildin beyim dedi. Sen akşamı seçtin ama benim sevgim sabaha verildi. Ve gönlüm yakında onu ebediyen geçip gideceğini söylüyor.